Ayrım 5. Bazuka. Murat Uyurkulak. Sayfa 43. Aşk, yalnızlık ve bazuka. Okullar kapandı. Epeydir yaz tatilindeyiz. Ama tatile giden yok. Cümleten mahallede, yani doğal ortamımızdayız. Peterson Köşkü denen metruk binanın bitik bodrumunda buluşuyoruz yine. Bizim çetenin mensupları haricinde. Mahallenin bütün veletleri korkuyor bu binadan. Lanetliymiş, öyle diyorlar. Olsun, sanırım biz de öyleyiz. Kimse bizi sevmiyor. Ortaklaşa aldığımız sigara paketi şimdiden yarılanmış. Sigaraya ilk başlayan Sabri'ydi. 50 yaşına gelince hır hır soluyup köh köh öksürerek 14'ünden beri içerim ben bu mereti deme şerefine. Tek başına nail olmasın diye biz de gittik peşinden. Fena tiryaki oldum ben. Günde en az 3 sigara içiyorum. Babam çakozlayacak diye ödüm kopuyor. Ama sokaktan eve dalar dalmaz ilk işim elimi yüzümü yıkayıp uzun uzun ağzımı çalkalamak oluyor. Annem nemli suratıma şaşkın şaşkın bakıyor. Henüz içimize çekmediğimiz için daha da kesif çıkan dumanlar arasında mahalledeki kızları puanlıyoruz. Hangisi daha güzel? Hangisiyle evlenilir? Hangisinin göğüsleri daha iri veya daha iri olacak? Belki bininci kez konuştuğumuz mevzu. Büşra'nın üzerine tanımam. Fıstık gibi fıstık diyor Sabri. Paketten bir sigara daha çekerken. Tekin ağzının sol yanıyla gülüp giriyor lafa. Yok yaramaz o. Kur'an kursuna gidiyor. Geçen gün başını örtmüş. Kursun kapısından girerken gördüm. Sabri'nin bizimkilere nazaran yaşını başını hayli almış babası. Belediyede zabıta. Cuma namazlarını. Hiç kaçırmıyor. Ne zararı var? Kur'an bilmenin nesi kötü? Ben de gidecektim. Kayıt dönemini kaçırdım. Tekin tezinde ısrarlı. Babası pazarlamacı ne de olsa. Gerici oluyor onlar abim dedi. Öptürmüyorlarmış bile. Hem Büşra üniversiteye de gidemeyecek. Cahil kalacak. Çünkü başı kapalı. Ben Afet diye Aslı'ya derim. İtiraz sırası Sabri'de. Aslı'ymış. Boş versene oğlum. Her şeye maydanoz. Ağzını kapatsan başka yerinden konuşuyor. Onlar da adamın çok pis başının etini yer. Rahat yüzü vermez. Babamın ilk karısı da öyleymiş. Bir tabak çorba koy önüme dese, 1000 tane dırdır işitirmiş. Öyle kadın mı olur? Aslı ile Büşra kıyaslaması. Kim bilir kaçıncı tekrar olduğundan olsa gerek, sarmıyor kimseyi. Bir müddet susup sigara puflatıyoruz. Genelde çok konuşmam. Söyleyecek önemli bir lafım varsa da sona saklarım. Gözlemlerime göre böylesi daha tesirli oluyor. Bir vakitten sonra sen ağzını açtığında herkes kulak kesilmeye başlıyor. Ve bu kez hikayem öyle böyle değil. Çok esaslı. O yüzden sohbetin hızı iyice kesilsin diye bekledim. Alt katımıza, her nedense gece vakti apar topar taşınan bir aile var. Ailenin biz yaşlarda 2 kızı var. 2 kızda da bir gözler var, bakmaya doyamazsın. Yeşil yeşil. Benden başka kimsenin görmediğine eminim. Bir ihtiyaçları var mı diye babamla birlikte indik aşağı katı. İçeri buyur ettiler. Ayaküstü konuştu babamla genç babaları. O sırada gördüm kızları. Sonra çay ve su götürdüm onlara. Bir daha gördüm. Hatta daha küçük duran kızla göz göze geldik. Sanki gülümsedi gibi bana. Neredeyse tepsiyi düşürüyordum. İşte şimdi tam zamanı. Bizim alt kattaki boş daireye yeni kiracılar geldi. İki kızları var, bir görseniz, bir daha Büşra mı Aslı mı diye boş boş tartışmazsınız. İkisi de 10 tam puan. Tam isabet. Herkes merakla dönüp bakıyor bana. Sebep olduğum taze heyecanın tadını çıkarmak için susuyorum. Ufuk sonunda dayanamıyor. De hadi anlatsana ne susuyorsun? Ufuk çok asabidir. Geçen yıl doğudan geldiler. Bütün aile onun gibi sinirli insanlar. Niyeyse dediklerine göre annesi Türkçe bilmiyormuş. Bir keresinde yabancı mı senin annen diye sorduk. Değil deyip sustu. Israr etmedik. Ufuk'un üzerine gitmeyeceksin. Çetedeki en ufak tefek eleman o. Ama kavgada üzerine yoktur. Sen daha ne olduğunu anlamadan yumruğu oturtuverir gözüne. O yüzden daha fazla nazlanmadım. İkisi de öyle güzel ki seç deseler seçemezsin. Büyük göstereni ben diyeyim Aysun. Sen de Nil. Diğeri ise, hani bir oyuncu vardı Vizontele'de? Zeynep Tokuş. Hayır, ikincisinde. Tuğba Ünsal. Ha işte, küçüğü tıpkı ona benziyor. Zeynep boşanmış. Dün gazetede okudum. Kocası dövüyormuş. Eli kırılsın. Hangi devirde yaşıyoruz? Olacak şey mi? Üstelik adam okumuş etmiş. Koskoca doktor. Bora böyledir işte. Muhabbetin en olmadık yerinde ben şunu okudum, bunu gördüm, onu öğrendim diye alakasız bir laf atıverir ortaya. Sonra da öldür billah susmaz. Tıpkı babası. Harçlık istemek veya akşam vakit ilerleyip sofralar kurulurken annelerimizin ikaz kabilinden mesajlarını nakletmek için kahveye girdiğimizde bunun babasını konuşurken buluruz hep. Sabri Çeten'in adı konmamış lideri sıfatıyla müdahale ediyor Allah'tan. Karıştırma şimdi. Sen devam et Emrah. Nereden devam edeceğimi düşünüyorum fakat bulamıyorum. Tuhaf ama anlatma arzusunun uçup gittiğini hissediyorum içimden. Küçük olanın bana bakışı, gülümsemesi geliyor gözümün önüne. Onu bu muhabbetin konusu etmek istemediğimin farkına varıyorum. Hatta konuyu açan taraf ben olmama rağmen onun hakkında böyle konuşulmasına kızıyorum. Aşık mı oldum ne? Bir görüşte aşk diye buna mı diyorlar yoksa? Tek kelime edemeden öylece kalıyorum. Sesler yükseliyor izbelikte. Hep bir ağızdan ısrar ediyorlar devam etmem için. Fakat ağzımı açamıyorum. Tekin omzumu dürtüyor. Ufak diziyle bacağıma ufak ufak dokunuyor. Kâr etmeyince Sabri cebinden çakısını çıkarıp açıyor. Üzerime yürümeye başlıyor. Sigaramı yere attığım gibi fırlıyorum mekandan. Koşa koşa apartmana varıyorum. Alt kat kapısının önünde belki açılıverir umuduyla biraz bekliyorum. Açılmıyor. Bari sesini duyarım diye kulağımı kapıya dayıyorum. İçeride çıt yok. Bizim kata çıkıp boğucu bir iç sıkıntısıyla eve giriyorum. Çok kızmışlar bana. Bizim dairenin posta kutusuna Çetin'in armasını taşıyan, alnında ay yıldız taşıyan bir kaplan sureti, suretin altında da birbirini çapraz kesen bir kılıç ve bir bazuka. Bir gün Tekinlerin evinde video dedikleri tuhaf bir cihaza kocaman kasetler takıp ard arda 3 film, Çağrı, Tarzan, Rambo izledikten sonra bulduk bu armayı. Ufuk resme kabiliyetli. O çizdi. Bazukayı pek kıvıramadı ama olsun. Bir mektup bırakmışlar. Ya öğleden sonra köşke gelip kızlara anlatırsın ya da çete üyeliğin biter. Tercih senin. Ama şunu da unutma ki bu mahalleyi dar ederiz sana. Sokakta yürüyemezsin yazıyor mektupta. Aşkla yalnızlık arasında çok zor bir tercihle baş başa kalıyorum. Aşk iki kişilik yalnızlıktır diye boşuna dememişler. Ama henüz kendimi yalnızlığa hazır hissetmiyorum. Hele bu yaşta. Öğleden sonra köşkün bodrumunda bulabildiğim en vurucu, en parlak, en güzel kelimelerle anlatıyorum kızları. Bütün uzuvları hakkında uzun uzun yorumlar yapıyorum. Her bir uzuvlarını çete olarak en güzel bulduğumuz kadınlara benzetiyorum tek tek. Hatta iyice coşup abartıyorum sanırım. İşi büyük olanın elma gibi göğüsleri olduğunu söylemeye kadar vardırıyorum. Halbuki değil elma, erik bile sayılmazlar. Küçük olanın göğüslerine hiç değinmiyorum fakat. O kadar da değil adamım. O benim müstakbel sevgilim. Daha hikayemi bitirir bitirmez, bütün çete köşkten fırlayıp bizim sokağa doğru koşmaya başlıyor. Ben de peşlerinden. Yolda Sabri'nin, büyük olanı benim, küçüğü kim alırsa alsın demesi, bir yandan liderin benimkini tercih etmemiş olması nedeniyle ferahlatıyor içimi. Fakat bir yandan da hançer gibi dağılıyor. Zira tam 5 rakibim var. Ve ben en yakışıklıları sayılmam. Benim olacak, o benim olacak diye durmadan tekrarlıyorum içimden. Üst kat komşuları olduğumu, ona en yakın çetenin ben olacağımı, ne zaman istesem bir bahaneyle kapılarını çalıp onu görebileceğimi, hem bir müddet sonra ailelerimizin komşuluğu ilerletip ev ziyaretlerine başlayacağını, bu sayede ona daha da yakın olabileceğimi, o ne zaman isterse bilgisayarımdaki bütün oyunlarla oynamasına izin vereceğimi, ki bu büyük bir ayrıcalık sayılır. Böylece iyice gözüne gireceğimi. Zaten kızlar yaz bitince bizim ilk öğretime yazılacağı için her sabah pusuda bekleyip onunla yan yana okula yürüyeceğimi. Hatta tembel ve haylaz bir öğrenci olmama rağmen sırf ona derslerine yardım edebilmek için sabahlara kadar ders çalışacağımı düşünüp rahatlatıyorum kendimi. O günden itibaren çete olarak apartmanın önünde devriye gezmeye başlıyoruz. Kızların illaki bir sebepten sokağa çıkacağını ve onları göreceğimizi hesaplıyoruz. Fakat ne gelen var ne çıkan. Sadece babaları. O da arada bir dışarı çıkıyor. Bakkal manav dolaşıp alışveriş yapıyor. Sonra yine eve dönüyor. Torbaların içini seçebildiğimiz kadarıyla çok bira içiyor. Bir sürü de gazete okuyor. Aradan 10 gün geçiyor ve Çetin'in asabı iyice bozulmaya başlıyor. 11. günde Sabri yanıma yaklaşıp, "Yalan söyledin de Milan, popüler olmak için her şeyi yaparsın de Milan, adi," deyince paçalarım tutuşuyor. Akşam anneme aşağı kattakileri soruyorum. "Ne bileyim ben ayol, sesleri çıkmıyor taşındıklarından beri. Terörist filan olmasınlar sakın," diye soruyla karşılık veriyor. Çok pis kızıyorum anneme. Ama belli etmiyorum. Benim sevgilim, hele öyle yeşil gözleri olan biri, terörist olabilir mi hiç? Artık apartmandan hiç çıkmıyorum. Çetin'in beni gıyabımda yargılayıp en büyük suçtan, yani yalancılıktan suçlu bulduğundan adım gibi, çıktığım an sıkı bir dayak yiyeceğimden soyadım gibi eminim. Sabahları onunla ilgili bitmek bilmez bir pembe dizi misali gördüğüm zincirleme rüyaların, bölük pörçük hatıralarıyla tıka basa dolu uyanıyorum. İnsanın bir kez gördüğü birisini hayvan gibi özleyebilmesine akıl sır erdiremiyorum. Açılır umuduyla alt kat kapısının karşısına geçirdiğim vakitler uzadıkça uzuyor. Bu türlü çalmaya cesaret edemiyorum kapıyı. Çalsam ne diyeceğim? Çoktan kurmuşlardır düzenlerini. Çay, su filan da götüremem ki. Saçma olur. Birkaç kez işten yorgun argın dönen babamla karşılaşıyorum merdivenlerde. "Ne yapıyorsun bu saatte burada? Hadi eve," diye azarlıyor beni her zamanki gibi. Babamın peşi sıra kös kös eve giriyorum. Bardağı taşıran son damla posta kutusunda bulduğum ikinci mektup oluyor. Kaplanın hemen üzerinde her biri gözüme potansiyel tekmeler ve yumruklar gibi görünen şu kelimeler yer alıyor. "Sana 24 saat mühlet. Bu iki kız meselesini bir an önce açıklığa kavuştur. Aksi takdirde cehenneme hoş geldin koçum. Çeteyse hiç sorma. Üyelikten çoktan atıldın. Bir daha da köşkü rüyanda görürsün." Mektubu okur okumaz midemden saç diplerime doğru bir ateş yükseliyor. Kalp korkuyla büzüşüyor. Önümdeki seçenekleri hızla gözden geçiriyorum. Evden fazla çıkmadığıma ve tonla bira içtiğine göre kızlarını ve karısını evde hapis tutan, belki durmadan döven bir ayyaş, bir sapık, bir manyak olduğu ihtimali üzerinde duruyorum bir süredir. Anlık bir kararla telefona koşuyorum. Ahizeyi kaldırıyorum. Polis imdatı numarasını tuşluyorum. Fakat düşmesini beklemeden kapatıyorum. Nefes nefese durup düşünmeye çalışıyorum. Hayır, polisi bu işe karıştırmamalıyım. Daha geçen gün televizyonda polislerin iki çocuğu zorba babalarının yanından alıp çocuk yurduna götürdüğünü gördüğümü hatırlıyorum. Gerçek bir erkek, cesur bir aşık, sevgilisinin kasvetli bir yurda, sıkış tepiş bir koğuşa konmasına nasıl göz yumabilir? Evden fırlamamla alt kat kapısının önünde bitmem bir oluyor. Deli gibi basıyorum zili. Yüzümden şıpır şıpır ter damlıyor. "Patlama, patlama, Allah Allah," nidaları eşliğinde yaklaşan ayakların sesini duyuyorum. "Ne var, ne istiyorsun küçük?" "Küçük babandır. Sakin ol biraz. Hey, ne oldu sana böyle? Niye ağlıyorsun?" "Ağlayan babandır. Tero." "Kızlar nerede? Çabuk söyle, ne yaptın onlara?" "Hangi kızlar?" "Taşındığınız gece gördüğüm yeşil gözlü kızlar. Kızlarına nasıl olur da bilmezsin." Bir kahkaha patlatıyor. Rambo'nun bazukasından bir tane de ben istiyorum. Ya da kenarı tırtıklı, kıçı hazneli bıçağından. "Onlar benim. Kızım değil ki. Yeğenim." Kulaklarıma inanamıyorum. Başım dönüyor. Midem bulanıyor. Ama karşımda geniş geniş gülen suratın gençliğine bakınca doğru söylediğini fark ediyorum yavaş yavaş. "Bak küçük. Pardon delikanlı. Ben Mersinliyim. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Ablam ve kızlarıyla birlikte geldik. Yol uzun sürdüğünden gece vakti burada olabildik. Onlar yerleşmeme yardım ettiler. İki gün sonra da sabah erkenden otobüse binip memlekete döndüler." Hiçbir şey söyleyemiyorum. Bir yıkıntı misali dönüyorum arkamı. Kulaklarımda uğultu. Ruhumda utançla ağır ağır tırmanıyorum merdivenlerden. Arkamdan sesleniyor. "Sonra yine uğra delikanlı. Bizimkiler Cezerya gönderdiler size, onu vereyim." Cezer yana koyayım diye mırıldanıp önce eve sonra odama giriyorum. Kapıyı kilitliyorum. 1000 ton yük taşımış gibi yorgun yatağa uzanıyorum. Komodinin üzerindeki mektup ilişiyor gözüme. Kılıçlı bazukalı vatansever kaplana kederle bakıyorum. Aşk, bir, iki veya daha fazla kişi fark etmez. Her halükarda yalnızlık demekmiş. Bunu şimdi gayet iyi anlıyorum. 5. ayrımın sonu. Sayfa 50.